Halifeler konusunda bağnazlık. Fanatiklikten kurtuluş. Ey bağnazlığın tutsağı! Ey sevgi ve nefret arasında parçalanıp duran! Akıl ve fikir sahibi olduğun iddiasındaysan, söyle, neden fanatiksin böyle? Ey cahil! Devlet yönetimi konusunda adam kayırma olmadı. Olamaz. Hazreti Ebu Bekir'in de, Hazreti Ömer'in de asla böyle bir eğilimi olmamıştır. Eğer o iki halifede öyle bir düşkünlük olsaydı, ikisi de kendi yerlerine oğullarını tayin ederlerdi. Eğer o iki muhterem zat, halifelikte hakkı olanın hakkını korumayıp da gasp edecek olsalardı, diğer sahabiler onlara kesinlikle karşı çıkardı. Onların halifeliğine hiçbir sahabi karşı çıkmadığına ve mani olmaya kalkmadığına göre onlara itiraz edilmediği açıktır. Kimse Hazreti Ebu Bekir'in halife ilan edilmesine karşı çıkmadığı halde sen herkesi yani bütün sahabeyi yalancı olarak görmek ve onları böyle ilan etmek mi istiyorsun? Dikkat et! Şayet Hazreti Peygamber'in ashabını yalancılıkla itham edersen, o zaman sen Hazreti Peygamber'in şu sözlerini de kabul etmiyorsun demektir. Benim dostlarımdan, sahabilerimden her biri gökteki bir yıldız gibidir. Benim asrım, asırların en hayırlısıdır. İnsanların en hayırlıları benim sahabelerimdir. Onlar benim ya akrabalarımdır ya da sevdiklerim. Eğer o en iyiler senin gözünde en kötüler ise sana nasıl basiretli, kavrayışlı denebilir? Allah elçisinin sahabilerinin adil olmayan birini canı gönülden benimsediklerini veya Hazreti Resul'ün makamına öyle birini oturttuklarını sen nasıl kabul edersin? Böyle bir şey Hazreti Peygamber'in sahabileri için asla mümkün değildir. Eğer onların bu tercihleri doğru değilse, o zaman Kur'an'ın onlar tarafından derlenip mushaf haline getirilmesi de yanlıştır. Bil ki Resulullah'ın sahabileri her ne yapıp etmişlerse hepsini de Allah'ın rızasına uygun olarak adil ve haklı bir şekilde yapmışlardır. Sen birinin halifeliğe seçilmesini reddedersen 33 bin kişiyi de reddetmiş, mahkum etmiş olursun. O biri Hazreti Ebu Bekir ki Allah'ın yolundan bir an bile sapmamış, en ufak bir sapmaya da göz yummamıştır. Böylesine ince eleyip sık dokuyan biri, hakkı olanın hakkını nasıl yer? Bu konuda şüphe etme. Eğer o Hazreti Sıddık, Ebu Bekir böyle eğilimlere kendini kaptırmış olsaydı, bırakın beni der miydi? Oğlunu bir suçundan dolayı kamçılayarak yaralayan ve ölümüne yol açan Hazreti Ömer'den hiç halifelik hırsı beklenebilir mi? Hazreti Ebu Bekir her zaman maneviyat yolunun yolcusu olmuş, dünya mal ve makamına sırtını dönmüş ve bütün kalbiyle Allah'a yönelmişti. Servetini İslam uğrunda harcamış, kızını da, dahası canını da Allah'ın elçisine adamıştı. Böyle büyük bir adam hiç haksızlık yapabilir mi? Utan. O, kabukta kalan bilgilerden arınmıştı. Zira hakiki bilginin künhüne ermişti. Minberde edebe riayet etmiş, Efendiler Efendisi'nin oturduğu basamağa oturmamıştı. Onun ne yapıp ettiğini öncesiyle, sonrasıyla görüp bilen bir kimse nasıl olur da ona haksız diyebilir? Derken Faruk, Hazreti Ömer geldi. Onun bütün yapıp ettiği adaletin ta kendisidir. Kah kerpiç döker, kah çalı çırpı toplardı. Sırtında yakacak çalılarla şehirde görülür, halktan yol isteyerek yürür giderdi. Şu boş hevesler zindanında günlük gıdası 7 lokmadan ibaretti. Hepsi bu. Sofrasında sirke ile tuz vardı. Günlük rızkı devlet hazinesinden gelmezdi. Uyuduğunda yatağı kumdu. Yastığı ise bir kırbaç. Gün batımı sırası yaşlı bir dul kadına götürmek üzere bir saka gibi kırbayla su taşırdı. Geceliğin evinden çıkar, kendisine hiç acımadan bütün gece ordusunu görür gözetirdi. Zaman zaman Hazreti Hüzeyfe'ye gider ve ona şöyle derdi. Ey basiret ve feraset sahibi! Ömer'de bir münafıklık alameti görüyor musun? Yüzüme hata ve kusurlarımı söyleyen kimse bana en büyük armağanı sunmuş olur. Eğer Hazreti Ömer halifeliği haksızlıkla elde etmiş olsaydı, niçin 40 yamalı ve hantal bir hırka giyindi? Ne kumaştan bir elbise ne de kilimi vardı. Hırkasını deri parçalarıyla yamardı. Çok önemli bir iktidar makamını böyle bir halde yürüten biri, hiç başkasına, Hazreti Ali'ye haksızlık etmekle suçlanabilir mi? Gah kerpiç taşıyan, gah çamur karan biri, bütün bu ağır işlere boşuna niçin katlansındı? Kendisini iktidar hırsına kaptırsaydı, tutup da sultanlığa soyunmaz mıydı? Onun hilafeti sırasında nice kafirlerin şehirleri kafirlikten kurtuldu. Hazreti Ömer'e karşı fanatik bir muhalefette bulunursan, sende hak ve adalet duygusu yok demektir ki, öyleyse geber öfkenden. Hazreti Ömer zehirden ölmedi. Sense onun gibi zehir yutmamana rağmen ona olan öfken yüzünden acaba kaç defa öleceksin? Ey hak ve adalet yoksunu cahil! Sen halifeliği kendi bakış açına ve kendi çapına göre değerlendirmeye yeltenme. Eğer o makam sana verilseydi, gam ve kederden içine ateş düşer, yüreğin bin parça olurdu. Şayet o ilk 4 halifeden birinin elinden biri bu halifeliği alıp sırtlanmış olsaydı, onların çektikleri acı ve ıstırapların 100 katını yüklenmiş olurdu. Çünkü ömür boyu bütün bir halkın vebalini omuzlarında taşımak hiç de öyle kolay değildir. Halifelik yükü. Bir gün Hazreti Ömer perişan bir halde Hazreti Veysel Karani ile karşılaştı ve ona şöyle dedi. Ben halifeliği satmak istiyorum. Bu halifeliğe bir müşteri çıkarsa, bir dinara da olsa satacağım. Hazreti Veysel Karani ise ona şöyle dedi. Sen bırak onu ve geç git. Sen at onu. İsteyen ve bu yolun yolcusu olan onu alır ve yüklenir götürür. Hazreti Ömer'in halifeliği bırakacağı duyulunca sahabiler arasında ağlayışlar ve çığlıklar yükseldi. Hepsi de gelip kendisine şöyle dediler. Ey müminlerin emiri, Allah aşkına, Allah'ın kullarını başsız bırakma. Bu yükü senin boynuna Hazreti Ebubekir yükledi. Bunu elbette körü körüne yapmadı. Düşündü, taşındı da öyle yaptı. Şayet onun sana yüklediği bu emanetten yüz çevirirsen, ruhu muazzeb olur, sana darılır. Hazreti Ömer bu güçlü deliyle hak verdi. Fakat o andan itibaren halifelik görevi kendisine daha da ağır gelmeye başladı. katile sunulan şerbet. O uğursuz katil, kaderin sonucu, Hazreti Murtaza'yı hançerleyince getirip şerbet sundular. Hazreti Ali ise şöyle seslendi: "Benim kanımı döken nerede? Önce ona verin, sonra bana. Çünkü o bana bu yolda yoldaş olacak." Şerbet götürülünce adam bağırdı: "Eyvahlar olsun, Haydar beni zehirleterek öldürmek istiyor." Hazreti Murtaza ise şöyle buyurdular: "Hakk'a yemin olsun ki eğer o bedbaht bu şerbetimden içseydi, kıyamet günü ben onsuz Allah'ın huzuruna çıkıp da cennete ayak basmayacaktım." O iğrenç adam Hazreti Murtaza'nın canına kıymış olmasına rağmen onsuz cennete gitmek istemeyen ve düşmanına bile böyle şefaatte bulunmaya kalkan Hazreti Ali nasıl olur da Hazreti Sıddık'a kin ve garez besleyebilir? Düşmanı için bile böylesine kaygılananın Atik'e karşı kin beslediğinden nasıl şüphelenilebilir? Şu uçsuz bucaksız alemde Hazreti Ebu Bekir'e Hazreti Ali gibi dost biri daha bulunamaz. Sen daha ne zamana kadar? Hazreti Ali haksızlığın kurbanı oldu. Hak onunken halifelikten mahrum bırakıldı deyip duracaksın. Ey oğul! Hazreti Ali Allah'ın arslanı ve baş tacıysa eğer, kimse aslana bir şey yapamaz. Suyu kan ağlayan kuyu. Peygamberimiz aleyhisselam bir gün bir yerde konakladı ve ordu için bir kuyudan su getirilmesini buyurdu. Bir adam gitti ama telaşla geri döndü ve şöyle dedi: "Kuyu kanla dopdolu, su yok." Bunun üzerine Hazreti Nebi buyurdular: "Neden öyle bilir misin?" İçi dertle dolan Ali gidip derdini o kuyuya döküp emanet etti de ondan. Kuyu ise bu sırları duymaya dayanamadı. O yüzden de su kan kesildi. Gönlü böyle coşup taşan, içi ıstırapla kavrulan biri bir karıncayı olsun incitebilir mi? Seninse gönlün bağnazlıkla, taassupla kaynıyor. Hazreti Murtaza öylesi bir gönülden uzaktı. "Sus artık. Hazreti Ali'yi sana benzer sanma. Çünkü o Allah eri kendini bütünüyle Hakk'ın varlığı içinde eritmişti. O her işinde Allah'ın hikmetleri içinde yüzer ve senin yakıştırdığın o kuruntulardan da nefret ederdi. Eğer Hazreti Ali senin gibi kin ve düşmanlıkla dolu olsaydı, Hazreti Peygamber'in bütün sahabilerine karşı tek başına meydan okurdu. O senden kesinlikle 1000 kat daha iyi değil miydi? Peki neden kimseyle hilafet konusunda savaşa kalkışmadı? Olur şey değil. Eğer halife olma konusunda Hazreti Ebu Bekir haksız, Hazreti Ali de haklı olsaydı, hiç ondan halifeliği almak için kılıca sarılmaz mıydı? Müminlerin anasının, Hazreti Ayşe'nin ordusunun dini meseleden değil de başka sebeplerden ötürü kendisine karşı yürüdüğünü görünce, Hazreti Ali böyle haksız bir kavgayı ve böyle bir fitneyi hemen fark etti ve o orduyu zor kullanarak geri püskürttü. Kızına, Hazreti Ayşe'ye karşı silaha sarılabilen biri, elbette onun babasına, Hazreti Ebu Bekir'e karşı da savaş açabilirdi. Ah evladım, sende Hazreti Ali'nin büyüklüğünden en ufak bir iz yok. Ne yazık ki sen, Hazreti Ali'yi sadece onun adını oluşturan A, L ve İ şeklindeki 3 harften ibaret olarak görüyorsun. Sen kaygılısın. Canın da pek kıymetli. Oysa o, 100 canı olsa Allah yolunda yüzünü de vermeye hazırdı. Şehitlik özlemi. Sahabeden biri şehit düştüğünde, coşkun ve taşkın ruhlu Hazreti Haydar büyük bir hüzne kapılır da şöyle derdi: "Niçin ben de şehit olmadım? Can azizdir ama benim gözümde değeri yok." Bir gün Allah Resulü ona şöyle dedi: "Merak etme ya Ali. Ya Ali, Hak sana onu da nasip eder." Dayanılmaz işkence. Hazreti Bilal-i Habeşi bir gün bir yerde o cılız bedenine bir yığın sopa ve kırbaç yedi. Dayaktan her yanı kan revan içinde kaldı. Öyleyken "Allah birdir, Allah birdir" demekten bir an dahi geri durmadı. Seninse ayağına aniden bir diken batsa, tuttuğun bu yolda ne birine sevgin ne de öbürlerine kinin kalır. Bir diken yüzünden böylesine perişan olan nasıl olur da öyle bir topluluk sahabeler hakkında ileri geri laflar edebilir? O halifeler öyledirler işte. Sen de böylesin. Acaba senin bu şaşkınlığın ne vakte dek sürecek? Dilinle puta tapanların, müşriklerin ekmeğine yağ sürüyorsun. Resulün sahabilerini incittikçe incitiyorsun. Be edepsiz, amel defterini habire karartmaktasın. Oysa dilini bir tutuversen, oyunu çoktan kazandın gitti. Canlarını ortaya koydular. İster Hazreti Ali olsun, ister Hazreti Ebu Bekir, onların ikisinin de canı hakikat ummanına daldı. Hazreti Peygamber gidip mağaraya sığındığında, o gece Hazreti Murtaza, Hazreti Mustafa'nın yatağında uyudu. En büyükler büyüğünün canı kurtulsun diye Hazreti Haydar-ı Kerrar kendi canını ortaya koydu. Bu dünyanın Hazreti Sıddık'ı ise o mağarada yılan ve çıyanlara karşı Hazreti Resul'ün canı yerine kendi hayatını fedaya hazırlandı. Demek ki ikisi de canlarını Hazreti Peygamber için feda edecek ve onu korumak için her şeyi göze alacak yüreğe sahiptiler. Şimdi sen kendi dostları için canlarını vermeyi cana minnet bilen o kişilere karşı nasıl bağnazca davranırsın? Eğer sen berikinin veya ötekinin adamıysan, nerede sende berikinin o ıstırabı ve de ötekinin o ıstırabı? Hadi, ya sen de onlar gibi canını feda etme yolunu seç, ya da sus ve o düşünceden vazgeç. Evladım, sen Hazreti Ali ile Hazreti Ebu Bekir'i biliyorsun. Fakat sen aklın ve canın yaradanından bir habersin. Mühürlenip kapanmış o hadiseleri artık bırak da sen de Rabia Hatun gibi gece gündüz Allah eri ol. Rabia alelade bir kadın değildi. Tepeden tırnağa yüz erkeğe bedel bir erdi. Istırap ve çilenin ta kendisiydi. İlahi nura gark olup gitmiş, dünyadan elini eteğini çekmiş, muhabbet deryasına dalmış bir erdi. Gözüne diken battı da, biri Hazreti Rabia'ya sordu: "Ey Allah'ın rızasına ermiş olan, Hazreti Peygamber'in ashabı, o dostları hakkındaki kanaatin nedir?" Rabia Hazretleri şu cevabı verdi. Ben Allah'ın sırrı hakkında yeterince bilgiye sahip değilken nasıl olur da dostlarından bahsedebilirim? Eğer ruhumu ve aklımı Allah'ta kaybetmiş olsaydım, bir an için de olsa insanlara dikkatimi çevirebilirdim. Fakat secdede iki gözüne diken batıp da sonra yolda yürürken yerlere kan aktığını görüp o kanların benim gözlerimden aktığını nihayet fark eden biriyim ben. Böylesi bir derde müptela olan erkeklerin ve kadınların işleriyle gönlünü nasıl meşgul edebilir? Ben ki yokum. Kendimi bile bilmiyorum. Nasıl olur da kıyas yaparak, akıl yürüterek başka birini tanıyabilirim? Sense bu yolda ne Allah'sın ne de peygamber. Öyleyse o redden de elini çek, o kabulden de. Bir avuç topraksın sen. Bu yolda toz ve toprak olmakla yetin. Madem ki bir avuç topraksın, toprakça, tertemiz olan toprak gibi konuş. Hepsini, dört halifeyi de o tertemiz halleriyle an. Sen onlardan temizler diye bahset. Ümmetin günahı. Alemlerin efendisi bir gün Allah'a şöyle yakardı. Ümmetimin işlerini bana bırak. Öyle bırak ki kimse ümmetimin günahından hiçbir şey bilmesin. Hak Teala ona şu cevabı verdi. Ey insanların en yücesi! Sen onların günahlarının ne kadar çok olduğunu görünce dayanamaz, şaşkına döner, utanır ve saklanacak bir köşe ararsın. Hazreti Ayşe senin için canın kadar kıymetliydi. Öyleyken onun aleyhinde bir iftira duydun da hemen soğudun. Sahtekarların kopardıkları yaygaraya kulak verdin de onu babasının evine gönderdin. En sevdiğin kişiden yüz çevirdin. Bil ki ümmetinin içinde günaha batıp gitmiş olan pek çok insan var. Sen onca günaha tahammül gösteremezsin. Sen ümmetini Allah'a bırak. Eğer ümmetinin günahlarından şu dünyada kimse haberdar olmasın istiyorsan, ey temiz yaratılışlı, isterim ki sen bile bundan haberdar olmayasın. Sen araya girme, çekil kenara ve ümmetinin işlerini gece gündüz bana bırak. Madem bu ümmetin meselesi, Hazreti Mustafa'nın bile işi değil, sen Hazreti Mustafa'nın bile işi değil, sen kimsin ki bu konuda yargıda bulunabilesin? Bırak hüküm vermeyi, tut dilini. Bağnazlığı terk et de şu manevi yolun yolcusu olmaya çalış. Onların ilk dört halifenin davranışlarını örnek al, gönül huzuruyla yürü ve sen kendine bak. Ya Hazreti Sıddık gibi ayağını doğruluğun yoluna bas, ya Hazreti Faruk gibi adaleti seç. Ya Hazreti Osman gibi hayalı ol ve yumuşak davran, ya da Hazreti Haydar gibi bir ilim ve cömertlik okyanusu ol. Ya sus, öğüdümü tut ve git, ya da uzaklaş buradan ve yürü kendi yoluna. Sen ne Hazreti Sıddık gibi doğruluk erisin, ne de Hazreti Haydar gibi ilim eri. Sen sadece nefis erisin ve her an küfre batmakta, kâfirleşmektesin. Öldür nefsini de mümin ol. Ne zaman ki nefsini öldürdün, sen işte o an kurtuldun. Bu taassuba, bu bağnazlığa saplanıp kalma. Kendi kafana göre öyle peygamberlik filan da taslama. Şeriatta tek kişinin sözü, şahitliği geçerli değildir. Öyleyse Hazreti Peygamber'in ashabı hakkında niçin öyle atıp tutuyorsun? Ya Rabbi, böylesi bir haddini bilmezlik bende yok. Sen beni bağnazlıktan ebediyen uzak tut. Gönlümü her türlü taassuptan, bağnazlıktan arındır. Arındır ki böyle şeyler benim bu divanımda, mantukut tayrımda yer almasın.